Ayrım 18, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu, sayfa 287. Futbol sahası. Halk oyunu seyreder mi yoksa oynar mı? Bir demokraside o demokrasi gerçek olduğunda halkın yeri saha değil midir? Demokrasi yalnızca her 4, 5 ya da 6 yılda bir sandığa oy atıldığı gün mü gerçekleşir yoksa her yılın her günü mü? Latin Amerikalıların gündelik demokrasi deneyimlerinden biri Brezilya şehri Porto Alegre'de gelişme gösteriyor. Orada bütün mahalle sakinleri her mahalle için kullanılabilir olan belediye fonlarının kaderine kendileri karar veriyor, tartışıyor ve yerel yönetimin ürettiği projeleri onaylıyor, düzeltiyor ya da onaylamıyorlar. Teknisyenler ve politikacılar öneriyor ama tayin eden mahalleliler. 20. yüzyıl devrim emareleriyle doğdu ama dayanışmayı temel alan toplumlar kurma girişimleri macerası, bizi insanın tarihi değiştirebileceği inancının yıkılmasının getirdiği evrensel krizin acılarına sürükleyerek karaya oturdu. Durdurun dünyayı inecek var. Bu çöküş döneminde pişmanların, politik tutkularından ve tüm tutkularından pişmanlık duyanların sayısı kat kat arttı. Dövüş horozuyken kümes tavuğuna dönenler çoğalıyor. Bu arada şüpheden ve umutsuzluktan muaf olduklarını düşünen inançlı dogmatikler, ya nostaljiyi çağıran nostaljinin nostaljisine sığınıyor ya da uyuşukluk içinde donmuş vaziyetteler. Bütün yanıtları bulduğumuzda soruları değiştirdiler yazmıştı anonim bir el, Quito şehrinin bir duvarına. İdeoloji cerrahları Michael Jackson'ı bile kıskandıracak bir sürat ve etkililikte kızıl ya da şeker pembesi pek çok devrimci militanın ve sol partinin rengini değiştiriverdiler. Bir keresinde midenin yüzün utancı olduğunun söylendiğini duymuştum. Ama çağdaş bukalemunlar bunu farklı bir biçimde açıklamayı tercih ediyor. Demokrasiyi sağlamlaştırmak gerek. Ekonomiyi modernize etmeliyiz. Gerçekliğe uyum sağlamaktan başka çare yok. Bununla beraber gerçeklik adaletsiz barış diyor. Bugün Latin Amerika'da keyfini sürdüğümüz bu barış bir şiddet tarlasından başka bir şey değil. Şiddetten en çok çeken ülke olan Kolombiya'da ölenlerin %85'i gündelik şiddetin kurbanı. Politik şiddet nedeniyle ölenlerin oranı sadece %15. Sakın o gündelik şiddet bir biçimde barış adına yaraşır bir barış kuramamış toplumların politik iktidarsızlığı olmasın. Tarih muğlak değildir. ABD vetosu şiddetin köklerine inmeyi deneyen politik deneyimlerin pek çoğunu yasakladı ya da soluğunu kesecek kadar kuşattı. Adalet ve dayanışma Batı uygarlığının temellerine karşı amansız saldırılar olarak mahkum edildi. Demokrasinin sınırları vardı, çizgiyi aşmaya kalkmamak gerekiyordu. Bu çok uzun bir hikaye ama hatırlamakta fayda var. En azından Şili, Nikaragua ve Küba'daki yakın örnekleri. 70'li yılların başında Şili demokrasiyi ciddiye almaya niyetlendiğinde Henry Kissinger Beyaz Saray'dan açık açık belirtti ve bu affedilmez cüretin cezasını ilan etti. Ben kendi halkının sorumsuzluğu yüzünden komünist olan bir ülkenin karşısında kollarını kavuşturup oturmak için bir neden görmüyorum. General Pinochet'in darbesiyle başlayan süreç, Amerika kıtası ülkeleri arasındaki ilişkiler ve bu ülkelerin eşit olmayan hakları üzerine artık kimsenin sormadığı bazı sorular bıraktı havada. Başkan Nixon'ın Başkan Allende'nin ABD tarafından kabul edilemez olduğunu söylediği normallikte, Başkan Allende de Başkan Nixon'ın Şili tarafından kabul edilemez olduğunu söyleseydi, bu normal olur muydu? Eğer Şili'de ABD'ye karşı uluslararası bir kredi ve yatırım yaptırımı örgütleseydi, normal olur muydu? Şili'de ABD'li askerleri, gazetecileri ve politikacıları satın alsa ve onları demokrasiyi kan içinde boğmaya zorlasaydı normal olur muydu? Ya Allende'de Nixon'ın yükselişini engellemek için bir devlet darbesi hazırlasa ve ardından da onu devirmek için bir darbe daha gerçekleştirseydi? Dünyayı yöneten büyük güçler dokunulmazlıkla ve pişmanlık duymadan terörizme başvuruyor. Onların cinayetleri elektrikli sandalyeye götürmüyor. İktidar koltuğuna götürüyor ama iktidarın suçu bütün suçların anasıdır. Nikaragua, Nikaragua olma küstahlığını gösterince 10 yıllık savaşla cezalandırıldı. ABD tarafından eğitilen, silahlandırılan ve yönlendirilen toplama bir ordu, 80'li yıllar boyunca acı üretirken, dünya kamuoyunu zehirleme kampanyası, Sandinist projeyi Kremlin bodrumlarında planlanmış bir komployla karıştırıyordu. Ama Nikaragua'ya büyük bir gücün uydusu olduğu için saldırmadı. Tersine yeniden öyle olmaya zorlamak için saldırıldı. Nikaragua'ya demokratik olmadığı için de saldırılmadı. Öyle olmasın diye saldırıldı. Sandinistalar savaşın ortasında 500.000 insana okuma yazma öğretti. Çocuk ölümlerini 3 kat aşağı indirdi ve pek çok insanın dayanışma gücünü ve adalet isteğini ortaya çıkardı. Bu Nikaragua'nın meydan okuması oldu. Bu Nikaragua'nın laneti oldu. Sonunda Sandinistalar güçten düşüren yıkıcı savaş yüzünden seçimi kaybettiler. Daha sonra her zaman olduğu gibi bazı yöneticiler kendi sözlerine ve kendi eylemlerine karşı hayretler uyandıran bir dönüş yaparak umuda karşı günah işlediler. Savaş yıllarında Nikaragua şehirlerinin sokaklarında barış vardı. Barış ilan edildiğinden beri sokaklar savaş meydanı oldu. Gündelik suçların ve gençlik çetelerinin savaş alanı ABD'li genç bir antropolog Dennis Rogers, Managua şehrinin mahallelerinde terör estiren çetelerden birinin üyeleri arasına karışmayı başardı. Antropolog çetelerin kendilerini dışlayan topluma karşı gençlerin verdiği şiddet dolu bir yanıt olduğunu gördü ve yalnızca acımasız yoksulluk ve herhangi bir iş ya da eğitim imkanının yokluğundan değil, aynı zamanda umutsuz bir kimlik arayışından da doğduğu sonucuna vardı. 70'li ve 80'li yıllarda devrim ve savaş yıllarında gençler kendilerini ülkelerinde ülke olmak isteyen bir sömürgede görüyorlardı. Ama 90'lı yılların gençleri aynasız kaldı. Şimdi mahallenin ya da mahallenin bir caddesinin yurtseverleri oldular ve düşman mahallenin ya da düşman caddenin çeteleriyle ölümüne dövüşüyorlar. Kendi topraklarını savunurken dövüşmek ve çalmak için örgütlendiklerinde atomize ve yoksullaşmış dünyalarında kendilerini biraz daha az yalnız ve biraz daha az yoksul hissediyorlar. Çaldıklarını paylaşıyor ve pençeleriyle ele geçirdikleri ganimetleri uçuculara, marihuana'ya, içkiye, kurşunlara, bıçaklara, Nike ayakkabılara ve beyzbol şapkalarına çeviriyorlar. Küba'da da Doğu Avrupa müttefikleri çöktüğünden ve dolar adadaki hakim para haline geldiğinden beri sokak şiddeti arttı, fahişelik çoğaldı. Bölgenin en dayanışmacı ve en az adaletsiz toplumunu yaratma suçunu işlediği için 40 yıl boyunca Küba'ya Amerika kıtasının cüzamlısı gibi davranıldı. Son yıllarda bu toplum büyük ölçüde temel dayanak noktasını kaybetti. Ekonomi dibe vurdu. Turist istilası insanların gündelik yaşamını alt üst etti. Çalışma değerini kaybetti ve dünün acıklı hainleri bugünün dolar tüccarları oldu. Bu yeni sıkıntılara rağmen devrimin en keskin düşmanlarının bile kabul ettiği kimi kazanımları ayakta kalmayı sürdürüyor, özellikle eğitim ve sağlıkta. Çocuk ölüm oranları örneğin öyle bir noktaya düşürüldü ki, Küba'da ortalama olarak Washington şehrinde ölenlerin yarısı kadar çocuk ölüyor. Ve Fidel Castro'ya yasaklanan gerçekleri dünya egemenlerinin yüzüne karşı söyleyen ve yönetilenlerin birleşmesi gerektiğinde ısrarla direnen devlet adamı olmaya devam ediyor. Adadan yeni gelen bir arkadaşımın bana dediği gibi, her şey kıt, onurları dışında. Evet, onurları bütün dünyaya aktaracak kadar çok. Fakat Küba'da kriz ve adanın trajik tecridi, tepeden tırnağa sınırlamaları olan sistemin resmi basında yayınlanmayan şeylerin varlığına inanmama alışkanlığını terk etmesini engellemiştir. 9 ABD başkanı ard arda Küba'da demokrasi olmadığını avaz avaz bağırdı. Kendi eylemlerinin sonuçlarını ifşa etmekten başka bir şey yapmadılar. Küba'nın gittikçe daha militarize olması ve başlangıçta tahayyül edilen modelden fazlasıyla uzaklaşması bitmek bilmeyen saldırılar ve sonu gelmeyen ambargonun sonucunda oldu. Piyasanın kadir mutlaklığına cevaben başlayan devletin kadiri mutlaklığı, bürokrasinin iktidarsızlığına yenik düştü sonunda. Devrim dönüşerek büyümeyi istiyordu. Ama kendini tekrar ederek yeniden üreyen bir bürokrasi yarattı. Bu noktada muhasara, otoriter kuşatma, devrimin içerdiği yaratıcı gücüye, emperyal muhasara kadar düşman oldu. Çok sayıda Kübalı kullanmaya görüşlerini kaybetti. Ama konuşmaktan korkmayan ve eyleme geçmek için sabırsızlananlar da var. Onların desteği sayesinde Küba yaşıyor ve tarihin can damarının çelişkiler olduğunu kanıtlıyor. Küba'nın varlığını planlarına taş koyan bir araç ya da sapkınlık olarak görenlerin gözünde çok tatsız olsa bile gerçek böyle. Dünya haritası. Ekvator çizgisi okulda öğrendiğimiz gibi dünya haritasının ortasından geçmiyor. Yarım yüzyılı aşkın bir süre önce Alman araştırmacı Arno Peters, herkesin baktığı ama kimsenin görmediği bir bu şeyi açıkladı. Coğrafyanın kralı çıplaktı. Bize öğretilen dünya haritası 3'te 2'yi kuzeye, 3'te 1'i güneye veriyordu. Aslında Latin Amerika'nın yüz ölçümü Avrupa'nınkinin 2 kat olmasına rağmen Avrupa haritada Latin Amerika'dan daha büyük gösteriliyor. Hindistan 3 kat büyük olmasına rağmen İskandinavya'dan küçük görünüyor. ABD ve Kanada haritada Afrika'dan daha çok yer kaplıyor ama aslında Afrika topraklarının 3'te 2'lik bölümüne ancak karşılık geliyorlar. Harita yalan söylüyor. Geleneksel coğrafya yer çalıyor. Tıpkı emperyal ekonominin zenginlik çalması, resmi tarihin bellek çalması ve resmi kültürün söz çalması gibi. 20. yüzyılın uzun bir bölümü boyunca reel sosyalizm tabir edilen Doğu blokunun varlığı, uluslararası iş bölümü batağından paçasını kurtarmak isteyen bazı ülkelerin bağımsızlık maceralarına yardım etti. Ama Doğu Avrupa sosyalist devletleri çok fazla devlettiler ve çok az sosyalistler ya da hiç değillerdi. Onlar yıkıldığında hepimiz sosyalizmin cenazesine davet edildik ama gömücüler ölenin kim olduğunu karıştırmışlardı. Adalet adına bu sözde sosyalizm özgürlüğü feda etmişti. Açıklayıcı simetri. Özgürlük adına kapitalizm her gün adaleti feda ediyor. Bu iki mihraptan birinin önünde diz çökmek zorunda mıyız? Bizim adaletsizliğin kaçınılmaz kaderimiz olmadığına inananların, özgürlüğü reddeden, kimseye hesap vermeyen, halka çocuk muamelesi yapan ve birliği, oy birliği, farklılıkları ihanet sayan bir azınlığın despotizmiyle yandaş olmamız için hiçbir sebep yok. O taşlaşmış iktidar halktan kopmuştu. Bu belki de acıma ya da zafer duygusu uyandırmadan kolayca yıkılışını ve yine aynı şahsiyetlerle süratle yeni iktidarın ortaya çıkışını açıklıyor. Bürokratlar bir parende attılar ve bir anda başarılı müteahhitlere ve mafya şeflerine dönüştüler. Moskova'da şimdi ücretler yarıya düşerken ve sokaklarda suç yağmurdan sonraki mantarlar gibi büyürken Las Vegas'takinin 2 katı kadar kumarhane var. Şehirlerin duvarlarına çiziktirildi. Gece o kadar hoşuma gidiyor ki gündüzün üzerine battaniye örtmek isterdim. Evet, Ağustos böceği çalışmıyor ama karınca da şarkı söylemiyor. Babaannem uyuşturucuya hayır dedi ve öldü. Hayat kendi kafasına göre ilerleyen bir hastalık. Bu fabrika kuş tüttürüyor. Babam politikacı gibi yalan söylüyor. İcraatlardan bıktık, vaat istiyoruz. Umut kaybedilen son şeydir. Dünyaya gelirken kimse bize sormadı ama üzerinde yaşarken bize de sorulmasını istiyoruz. Bir yerlerde farklı bir ülke var. Trajik ama belki de sağlıklı. İnanç krizi zamanlarında yaşıyoruz. Herkese ait olduğunu söyleyen ama çok az kişinin olan ve sonunda hiç kimsenin olmayan devletlere inananların krizi, silahlı mücadelenin büyülü formüllerine inananların krizi, seçim sistemine inananların krizi, yakıcı sözlerden itidalli yavan konuşmalara geçen sistemle mücadele edeceğine söz vererek yola çıkan ve sistemin yöneticisi haline gelen siyasi partilere inananların krizi. Cennetin ele geçirilebileceğine inandığı için özür diliyor pek çok eylemci. Umut yorgun bir atmış gibi umuttan aşağı inenler şimdi canla başla ayak izlerini siliyorlar. Yüzyılın sonu, bin yılın sonu, dünyanın da sonu mu? Ne kadar zehirlenmemiş havamız kaldı, ne kadar kavrulmamış toprağımız var, ne kadar kirlenmemiş suyumuz var, hastalanmamış ne kadar ruh kaldı? İbrani dilinde hasta sözcüğü ümitsiz, beklentisi olmayan anlamına da geliyor ve günümüzün pek çok belası arasında en ağır hastalık bu. Ama biri, kim bilir kim, Bogota kentinin bir duvarına şunu yazmış: karamsarlığı daha iyi zamanlara bırakalım. Kastilya dilinde umutlu olduğumuzu söylemek için umudu kuşandık deriz. Güzel ifade, güzel meydan okuma. Bu zamanların keskin havasında soğuktan donup ölmemesi için kuşanmalıyız. Yakın zamanlarda 17 Latin Amerika ülkesinde gerçekleştirilen bir ankete göre 4 kişiden 3'ü durumunun değişmediğini ya da kötüleştiğini söylüyor. Kışı ya da ölümü kabul ettiğimiz gibi sefaleti de mi kabul etmek zorundayız? Biz Latin Amerikalıların bu hayata katlanmaya razı olup olmayacağımızı, Kuzey'in bir karikatüründen başka bir şey olup olmayacağımızı kendimize sormaya başlamamızın zamanı artık geldi de geçiyor. Orijinal görüntünün deformasyonlarını kat kat çoğaltan bir aynadan başka bir şey değil miyiz? Gemisini kurtaran kaptandan, altta kalanın canı çıksın durumuna mı geldik? İnsanlar çoğunluğunu pistten dışarı atan kaybedenler kalabalığı mıyız? Katliama dönüşen cinayet miyiz? Tümden deliliğe yükselen kentsel hisleri mi? Söyleyecek ve yaşayacak başka bir şeyimiz yok mu? En azından son zamanlarda tarih hata yapmaz lafı neredeyse hiç duyulmuyor. Ama artık iyi biliyoruz ki tarih yanılır, şaşırır, uyur ve kaybeder. Onu biz yapıyoruz ve o da bize benziyor. Ama o da tıpkı bizim gibi öngörülemez. İnsanlık tarihi de futbol maçını andırıyor. Sahip olduğu en güzel şey şaşırtma yeteneği. Bütün belirtilere, bütün aşikarlığa karşın küçük olan, bazen rakipsiz büyüğü parmağında oynatıyor. Gerçekliğin çarpık çırpık örtüsü üzerinde, karma karışık da olsa birbirlerinden radikal olarak farklı renklerde ipliklerle yeni bir kumaş dokunuyor. Alternatif toplumsal hareketler kendilerini sadece partiler ve sendikalar aracılığıyla ifade etmiyor. Onu da yapıyorlar ama sadece o kadarla kalmıyor. Süreç hiç de görkemli değil ve özellikle yerel düzeyde gerçekleşiyor. Ama her yerde, tüm dünyada binbir yeni güç sivriliyor. Aşağıdan yukarıya ve içeriden dışarıya boy veriyorlar. Şamata yapmadan demokrasiyi yeniden kurmayı üstleniyorlar. Onu toplumsal katılımla besliyor ve hoşgörü, karşılıklı yardım ve doğayla uyum gibi tahrip edilmiş geleneklere yeniden can veriyorlar. Sözcülerinden biri ekolojist Manfred Max Neefe, onları kucaklaşmayı reddeden ve dirsek atmayı dayatan sisteme karşı atağa kalkmış bir sivrisinek bulutu olarak tanımlıyor. Gergedandan daha güçlüler diyor, sivrisinek bulutları onlar. Büyüdükçe büyüyor, soktukça sokuyorlar. Öteki küreselleşme, çok taraflı yatırım anlaşması, paranın dünyada dolaşımını özgürleştirmek için ortaya atılan yeni kurallar dizisi 1998'in başında uygulamaya konacaktı. En gelişmiş ülkeler gizlice görüştü ve bunu diğer ülkelere ve onlara tanınan azıcık egemenliğe dayatmak için hazırlandılar. Ama sivil toplum bu sırrı ortaya çıkardı. İnternet aracılığıyla alternatif örgütlenmeler hızla dünyanın dört bir yanında kırmızı alarm ışıklarını yakmayı becerdi ve hükümetler üzerine etkili bir baskı kurdular. Anlaşma doğmadan öldü. Latin Amerika'da gittikçe yaygınlaşan bir tür bu. Topraksızların, evsizlerin, işsizlerin, kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların örgütleri, insan hakları için çalışan gruplar, iktidarın dokunulmazlığına meydan okuyan beyaz başörtülü anne ve anneanneler, mahalle sakinlerini bir araya getiren hareketler, adil ücret ve sağlıklı ürünler için savaşan yurttaş cepheleri, ırk ve cins ayrımcılığına karşı, cinsiyetçiliğe karşı, çocukların sömürüsüne karşı mücadele verenler, ekolojistler, pasifistler, sağlık öncüleri ve halk eğitimcileri, kolektif yaratıcılığı serbestleştirenler, kolektif belleği yerlerden toplayanlar, organik tarım kooperatifleri, komüniter radyo ve televizyonlar ve partilere de, Vatikan'ın emrindeki herhangi bir tekkiye de ait olmayan halk katılımına ait sayısız ses. Sivil toplumun bu silahsız güçleri, bu kurşun zamanlarında sık sık muktedirlerin saldırılarına maruz kalıyorlar. Bazı eylemciler vurularak öldürülüyor. Tanrılar ve şeytanlar onları muzaffer kılsın. Meyve veren ağaç taşlanır. Latin Amerikalılar. Tarihle randevumuzu kaçırdığımızı söylerler. Kabul etmek gerekir ki biz bütün randevulara geç kalırız. İktidarı da ele geçiremedik ve bazen yolu kaybettiğimiz ya da yönleri şaşırdığımız ve sonra da konu üzerine uzun tartışmalara tutuştuğumuz da doğru. Biz Latin Amerikalıların şarlatan, serseri, baş belası, ateşli ve şamatacı gibi sinir bozucu bir ünümüz var. Neden bilmem. Bize piyasa kuralı olarak fiyatın değere eşit olduğunu öğrettiler ve biliyoruz ki bize pek rağbet yok. Daha da beteri, ticaret konusunda gelişmiş koku alma duyumuz, aldığımız ve sattığımız her şeye yüzümüzü eğri büğrü edip çarpıtan her aynaya ödeme yapmaya yöneltiyor bizi. 500 yıldır birbirimizden nefret etmeyi ve kendi kaybımız için canımızı dişimize katarak çalışmayı öğreniyoruz ve şimdi de öyleyiz. Ama hala yürürken gözleri açık duş görme saplantımızı, her şeyle çarpışma hastalığımızı ve hiçbir açıklaması olmayan yeniden dünyaya gelme eğilimimizi düzeltemedik. Kiyapaslı Zapatistalar ve Brezilyalı topraksızlar gibi bazı istisnalar dışında bu hareketler çok nadir kamuoyunun dikkatinde birinci sırayı işgal eder. Buna layık olmadıkları için değil elbette. Son yıllarda doğan ve kendi ülkelerinin sınırları dışında tanınmayan bu halk örgütlenmelerinden biri, Latin Amerikalı başkanların taklit etmesi gereken bir örnek verdi. El Barzon, Meksika'da geçtiğimiz yıllarda kendiliğinden ortaya çıkan bankaların tefeciliğine karşı kendilerini savunmak için bir araya gelen borçluların örgütlenmelerine verilen ad. Başlangıçta çok azdılar. Az ama bulaşıcıydılar. Şimdi büyük bir kalabalıklar. Latin Amerika başkanları da bu deneyimden ders çıkarmalı. Böylece ülkelerimiz de Meksika'da birleşen insanlar gibi birleşebilir ve her ülkeyle tek tek müzakere yaparak finansal despotizmin dayatmasına karşı tek bir cephe oluşturabilir. Ama bu başkanların kulakları ne zaman bir araya gelseler her zaman aile fotoğrafının ortasında yer alan ana vatan ABD'nin başkanı etrafında poz verirken söyleştikleri tumturaklı klişelerle dolu. Topraksızlar. Sebastio Salgado onları fotoğrafladı. Chico Buarque şarkılarını söyledi. Jose Saramago onları yazdı. Topraksız köylülerden 5 milyon aile düş ve umutsuzluk arasında gidip gelerek Brezilya'nın uçsuz bucaksız çöllerinde dolanıyor. Çoğu topraksızlar hareketinde örgütlendi. Yol kenarlarında kendiliğinden oluşan kamplardan, sessizce gecenin arasından boş çiftliklere ilerleyen bir insan nehri sökün ediyor. Asma kilitleri kırıyor, kapıları açıyor, içeri giriyorlar. Bazen bu işlenmeyen toprakların tek çalışanları olan silahlı adamların ya da askerlerin kurşunları karşılıyor onları. Topraksızlar hareketi suçlu. Yalnızca asalak toprak sahiplerinin mülkiyet hakkına saygı göstermedikleri için değil. Daha da kötüsü ulusal ödevlerini yerine getirmedikleri için. Dünya Bankası Güney ülkelerinin kendi yiyeceklerini üretmemesini ve uluslararası piyasanın saygılı dilencileri olmalarını emretmesine rağmen topraksızlar işgal ettikleri topraklarda yiyecek ekiyorlar. Zapatistalar. Sis ormanın yüzüne çektiği maske. O zulme uğrayan çocuklarını böyle gizliyor. Sisten çıkıyor ve sise dönüyorlar. Kiyapas yerlileri heybetli elbiseler giyiyor, süzülerek yol alıyor, susuyor ya da usul usul konuşuyorlar. Hizmetkarlığa mahkum bu prensler ilk oldular ve artık sonlar. Topraklarından ve tarih kitaplarından dışarı atıldılar. Siste ve sırda sığınak buldular. Oradan maskeleriyle çıktılar, kendilerini aşağılayan iktidarın maskesini indirmek için. Bu örgütlenmeler Latin Amerika haritasının pek çok yerinde gerçekleşiyor. Korkunun felç eden sinir gazları karşısında halk birleşiyor ve birlikte ezilmemeyi öğreniyor. Alt kumandan Marcos'un alter egolarından biri olan koca Antonio'nun dediği gibi her biri duyduğu korku kadar küçük ve seçtiği düşman kadar büyük. Bu insanlar boyun eğmiyor, kendi sesleri var. İtaat ederek hükmetmekten daha büyük bir otorite yoktur. Başka bir Meksika örneği verirsek, alt kumandan Marcos azları, aşağıları temsil ediyor. Az gelişmişler, az beslenmişler, aşağı görülenler, az dinlenenler. Chiapas'taki yerli topluluklar tartışıyor ve karar veriyor. Marcos onları dillendiren bir ağız yalnızca. Sesi olmayanların sesi mi? Onlar sessizliğe mecbur edilenler, en çok söyleyecek sözü olanlar. Sözcükleriyle konuştukları gibi suskunluklarıyla da konuşuyorlar. Resmi tarih sakat edilen bellek, bu dünyaya emirler yağdıranların uzun bir kendine övgü seremonisidir. Spot ışıkları dorukları aydınlatır, kökleri ise karanlıkta bırakır. Tarih sahnesindeki kahramanlar görülmeyenlerdir, tıpkı Hollywood filmlerindeki figüranlar gibi. Ama gerçek tarihin aktörleridir onlar, reddedilenler, haklarında yalan söylenenler, geçmişin ve bugünün gizli kahramanları. Onlar mümkün olan başka bir gerçekliğin muhteşem gökkuşağına hayat verenlerdir. Elitizm, ırkçılık, cinsiyetçilik ve militarizm tarafından kör edilen Amerika kıtası, sahip olduğu bolluktan habersiz yaşamaya devam ediyor. Ve bu, Güney için iki kere doğru. Latin Amerika gezegenin en muhteşem insan ve bitki çeşitliliğine sahip. Doğurganlığı ve vadi orada yatıyor. Antropolog Rudolfo Stavenhagen'in dediği gibi, kültürel çeşitlilik insan türüne, biyolojik çeşitliliğin dünya genetik zenginliğine verdiğini veriyor. Eğer Latin Amerika, halklarımız ve toprağımızın vaat ettiği bu harikaları idrak edecekse, kimliği arkeolojiyle, doğayı da manzarayla karıştırmamakla başlamamız gerekiyor. Kimlik müzelerde dondurulamayacağı gibi, ekoloji de bahçeciliğe indirgenemez. Uyarı. Yetkili otorite, kamuoyunu itaatsizlik musibetini bulaştıran, tehlikeli virüsün taşıyıcısı olan birkaç başıboş, serseri, işsiz, güçsüz ve kötü eğitimli gencin ortalıkta serbestçe gezindiği konusunda uyarır. Neyse ki kamu sağlığı açısından şanslıyız. Yüksek sesle düşünmek, renkli düşler görmek ve demokratik ortak yaşamın temelini oluşturan kolektif boyun eğme kurallarını ihlal etmek gibi rezilce alışkanlıkları olduğundan bu kişileri tespit etmek hiç zor değildi. Bunlar hepinizin bildiği gibi ülkemizde uzun yıllardan beri başarıyla gerçekleştirilen sağlıklı bedende yaşlı zihin kampanyası kapsamındaki kursların tamamlanmasıyla ücretsiz olarak verilen ve şehrin herhangi bir köşesinden ya da bütün köylerden kolaylıkla alınabilen zorunlu yaşlılık sertifikasını yanlarında taşımamalarıyla kendilerini hemen belli ederler. Yüce hükümet, otorite yetkisine dayanarak ve bu bozguncu azınlığın provokasyonlarını dikkate alarak bir kez daha ülkenin temel ihraç ürünü olan ve ticaret ve ödeme dengemizin temelini oluşturan gençlerin gelişimi için çaba göstermeye devam etmekte ısrarlı kararındaki azmini tekrar eder. 500 yıl önce Amerika kıtasının toprakları ve insanları mal olarak dünya pazarıyla bütünleşti. İşgalciler içinde bir azınlık kendileri işgal etti. Amerika'nın ihtişamını gördü ve onun bir parçası olmak istediler. Ama bütün sömürgeci istilalar gibi kör ve körleştirici bir girişim olan işgal, yerlileri ve doğayı yalnızca sömürü nesnesi ya da engel olarak görebildi. Tek tanrı, tek dil ve tek gerçek adına kültürel çeşitlilik cehalet olarak tasnif edildi. Sapkınlık olarak cezalandırıldı. Bu arada doğa, vahşi canavar, ehlileşmeye ve paraya dönüşmeye zorlanıyordu. Yerlilerin toprakla duygu bağı, bütün Amerikan kültürlerinin temel gerçeğini oluşturuyordu ve bu putperest günah, ateş, ip ve kırbaç cezasını hak ediyordu. Artık doğayı ehlileştirmekten bahsedilmiyor. Şimdi doğanın cellatları onu korumak gerektiğini söylemeyi tercih ediyor. Öyle ya da böyle, önce ve şimdi doğa hep dışımızda görüldü. Saati zamanla karıştıran uygarlık, doğayı da kartpostallarla karıştırıyor. Ama her türlü sınıflandırmadan sıyrılan ve her türlü açıklamanın çok ötesinde olan dünyanın hayatiyeti asla hareketsiz kalmaz. Doğa hareket halinde gerçekleşir ve bizler doğanın çocukları hareketin içinde var oluyoruz. Neysek oyuz ve aynı zamanda olduğumuz şeyi değiştirmek için ne yapıyorsak oyuz. Öğrenirken ölen eğitimci Paulo Freire'nin dediği gibi, yürüyerek oluruz. Hakikat yolculuktadır, limanda değil. Hakikat arayışından daha büyük bir hakikat yoktur. Suça mahkum muyuz? Gayet iyi biliyoruz ki biz insan çocukları yakınlarımızı yok etmekle, gezegeni mahvetmekle meşgulüz. Ama yine iyi biliyoruz ki eğer paleolitik dönemden uzak dedelerimiz parçası oldukları doğayla uyum sağlamayı bilmeselerdi ve topladıklarını ve avladıklarını paylaşma yeteneğinde olmasalardı burada olmazdık. Nerede yaşarsa yaşasın, nasıl yaşarsa yaşasın, ne zaman yaşarsa yaşasın, her insan pek çok olası insanı ihtiva eder. Ama hiç de sonsuz olmayan bu iktidar sistemi diğerlerinin büyümesini engelleyip ortaya çıkmasını yasaklarken, her gün bizim en kötü özelliklerimizi sahneye davet ediyor. Hamurumuz kötü de olsa bitmiş değiliz. Gerçekliğin değişim serüveni ve bizim kendimizi değiştirmemiz, evrenin tarihini değerli kılan bu göz açıp kapamadır. İki buzul arasındaki sıcaklık, işte o biziz. Kan bağı. Bizler filiz veren, büyüyen, olgunlaşan, solan, ölen ve yeniden doğan her şeyle aynı ailedeniz. Her çocuğun pek çok babası, amcası, kardeşi ve dedesi var. Ölüler ve tepeler dedelerimiz. Bizler dişi ve erkek yağmurlar tarafından sulanmış toprağın ve güneşin çocukları, hepimiz tohumların, köklerin, nehirlerin ve yılın nasıl geçeceğini haber vererek uluyan tilkilerin akrabalarıyız. Taşlar, yılanların ve kertenkelelerin akrabası. Mısır ve fasulye kendi aralarında kardeşler, sarmaş dolaş birlikte büyürler. Patatesler onları ekenlerin kızları ve anneleri. Çünkü yaratan aynı zamanda yaratılandır. Her şey kutsaldır, biz de kutsalız. Bazen biz tanrı oluruz ve bazen tanrılar küçücük insancıklar olurlar. Böyle söyler, böyle bilir ant yerlileri. Müzik. Bir arp büyücüsüydü. Kolombiya kırlarında onsuz şenlik olmazdı. Şenliğin şenlik olması için havayı şenlendiren ve bacakları şahlandıran, dans eden parmaklarıyla Meze Figueredo'nun orada olması gerekirdi. Bir gece kayıp bir patikada haydutlar ona saldırdılar. Meze Figueredo, katır sırtında bir düğüne gidiyordu. Birkaç haydut üzerine atılıp onun yumruklarıyla un ufak ederken bir katırda o, diğerinde arp vardı. Ertesi gün biri onu buldu. Yolda uzanmış yatıyordu. Canlıdan çok ölüydü. Toz ve kan içinde bir paçavraydı. İşte o zaman bu paçavra son kalan sesiyle şöyle dedi. Katırları götürdüler. Sonra şöyle dedi. Arpı götürdüler. Bir soluk aldı ve güldü. Ama müziği götüremediler. Çıldırma hakkı. Artık yeni bin yıl doğuyor. Konuyu fazla ciddiye almaya gerek yok. Sonuçta Hristiyanların 2001 yılı, Müslümanlarda 1379, Mayalarda 5114, Yahudilerde ise 5762 yılı. Yeni bin yıl günlerden bir gün. Yeni yılın ilkbaharın başlangıcında kutlanması geleneğini bozmaya karar veren Roma İmparatorluğu senatörlerinin kaprisi yüzünden 1 Ocak günü doğuyor. Hristiyan çağının yıl hesabı ise bir başka kapristen kaynaklanıyor. Yine günlerden bir gün Roma'daki papa hiç kimse ne zaman doğduğunu bilmemesine rağmen İsa'nın doğumuna bir tarih koymaya karar veriyor. Zaman kendimizi onun bize itaat ettiğine inandırmak için uydurduğumuz sınırlamalarla alay ediyor ama bütün dünya bu sınırı kutluyor ve ondan korkuyor. Uçmaya davet. Bin yıl gidiyor, bin yıl geliyor. Milenyum, ateşli konuşmacıların insanlığın kaderi üzerine tumturaklı nutuklar çekmeleri ve Tanrı'nın öfkesine sözcülük edenlerin dünyanın sonunu ve genel kıyameti ilan etmeleri için elverişli bir fırsat sunuyor. Bu arada zaman ağzını kapamış, sonsuzluk ve gizem boyunca uzun yürüyüşünü sürdürüyor. Doğruyu söylemek gerekirse buna direnen kimse de yok. Kendince de olsa böyle bir tarihte herkes gelecek zamanın nasıl olacağını bulmaya çalışıyor. Bakalım nasıl olacağını bilen olacak mı? Kesin olan tek bir şey var. 21. yüzyılda eğer hala burada olursak hepimiz geçen yüzyılın, hatta daha da kötüsü geçen bin yılın insanları olacağız. Gelecek zamanı tahmin edemesek de en azından nasıl bir gelecek istediğimizi düşleme hakkımız var. 1948 ve 1976'da Birleşmiş Milletler uzun insan hakları listelerini açıkladı. Ama bugün insanlığın büyük çoğunluğunun görme, dinleme ve susma hakkından başka hakkı yok. Asla açıklanmayan düş kurma hakkımızı kullansak nasıl olur acaba? Bir anlığına çıldırsak nasıl olur? Hadi o zaman bakışlarımızı bugünün alçaklıklarının ötesine dikelim ve hep birlikte farklı bir olası dünyayı düşleyelim. Hava, insanların tutku ve korkularından doğanlar hariç bütün zehirlerden temizlenecek. Sokaklarda otomobiller köpekler tarafından ezilecek. İnsanlar otomobil tarafından yönetilmeyecek, bilgisayar tarafından programlanmayacak, ne süpermarket tarafından satın alacak ne de televizyon tarafından seyredilecek. Televizyon ailenin en önemli üyesi olmayı bırakacak, ona da ütü ya da çamaşır makinesi gibi davranılacak. İnsanlar çalışmak için yaşamak yerine yaşamak için çalışacak. Ceza yasalarına tıpkı ne söylediğini bilmeden şarkı söyleyen kuş ya da ne oynadığını bilmeden oyun oynayan çocuk gibi yalnızca yaşamak için yaşamak yerine sahip olmak ya da kazanmak için yaşayanların işlediği aptallık suçu da eklenecek. Hiçbir ülkede askerlik hizmeti yapmayı reddeden delikanlılar cezaevine gönderilmeyecek, tersine askerlik yapmak isteyenler gönderilecek. İktisatçılar tüketim seviyesine, yaşam düzeyi, mal çokluğuna, yaşam kalitesi demeyecekler. Aşçılar ıstakozların canlı canlı haşlanmaktan hoşlandığını düşünmeyecekler. Tarihçiler ülkelerin işgal edilmekten hoşlandıklarını düşünmeyecekler. Politikacılar yoksulların vaat yemekten hoşlandıklarını düşünmeyecekler. Ciddiyetin bir erdem olduğuna inanılmayacak ve kimse kendisiyle dalga geçirmekten aciz birini ciddiye almayacak. Ölüm ve para sihirli güçlerini kaybedecek. Ne ölüm ne de servet bir rezili erdemli bir beyefendiye dönüştürecek. Hiç kimse kendi çıkarına en uygun olanı yapmak yerine doğru olduğuna inandığını yaptığı için kahraman ya da aptal olarak görülmeyecek. Dünya artık yoksullara karşı savaşta olmayacak, yoksulluğa karşı savaşacak ve silah endüstrisinin iflasını ilan etmekten başka çaresi kalmayacak. Yiyecek bir mal olmayacak, ne de iletişim bir ticaret olacak. Çünkü yiyecek ve iletişim insan hakkıdır. Kimse açlıktan ölmeyecek, çünkü kimse hazımsızlıktan ölmeyecek. Sokak çocuklarına çöp gibi davranılmayacak, çünkü sokak çocukları olmayacak. Zengin çocuklarına para gibi davranılmayacak, çünkü zengin çocukları olmayacak. Eğitim parasını ödeyebilenlerin ayrıcalığı olmayacak. Polis onu satın alamayanların laneti olmayacak. Adalet ve özgürlük ayrı yaşamaya mahkum edilmiş bu Siyam ikizleri tekrar birleşecek, sırt sırta iyice yapışacaklar. Siyah bir kadın Brezilya devlet başkanı olacak ve bir başka siyah kadın ABD başkanı olacak. Bir yerli kadın Guatemala'yı yönetecek, diğeri Peru'yu. Arjantin'de Plaza de Mayo'nun deli anneleri birer ruh sağlığı örneği olacaklar. Çünkü onlar zorunlu bellek kaybı dönemlerinde unutmayı reddettiler. Kutsal Ana Kilisesi Musa'nın kurallarındaki hataları düzeltecek ve 6. emir bedeni şenlendirmeyi emredecek. Kilise Tanrı'nın unuttuğu diğer bir emri dikte edecek. Parçası olduğun doğayı seveceksin. Dünya çölleri ve ruh çölleri yeniden ağaçlandırılacak. Umutsuzlar umutlanacak, kaybedenler bulacak. Çünkü onlar o kadar çok umutlanmaktan umutsuzluğa düştüler ve o kadar çok aramaktan kaybettiler. Nerede doğmuş olursa olsun ve ne zaman yaşamış olursa olsun, haritaların ve zamanın sınırlarına en ufak bir önem vermeden adalet ve güzellik isteği duyan herkesin çağdaşı ve yurttaşı olacağız. Mükemmellik tanrıların sıkıcı ayrıcalığı olmaya devam edecek. Ama bu sakar ve savruk dünyada her gece son geceymiş, her gün ilk günmüş gibi yaşanacak. Bir soru. 12. yüzyılda Sicilya Krallığı'nın resmi coğrafyacısı El İdrisi bir dünya haritası çizdi. Avrupa'nın bildiği dünyanın haritasını, güneyi yukarıda, kuzeyi aşağıda. Bu o zamanın haritacılığında yaygın bir şeydi. 800 yıl sonra Uruguaylı ressam Joaquín Torres Garcia da aynı şekilde güneyi yukarıda, Güney Amerika'sı çizdi. Bizim kuzeyimiz güney dedi. Kuzeye gitmek için gemilerimiz aşağı iner, yukarı çıkmazlar. Eğer dünya böyleyse, şimdi olduğu gibi tepe taklaksa, ayakları üzerinde durması için onu ters çevirmemiz gerekmez mi? Bu kitap Ağustos 1998'de tamamlandı. Günlük gazeteleri takip ederek güncelleyiniz. Kitabın sonu 26 Nisan 2012 sayfa 309.